Merhaba, ben Yusuf. Nin Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frank Dicotter'in Çin'de Mao Sonrası Bir Süper Gücün Yükselişi adlı kitabı, modern Çin tarihine odaklanan, araştırma temelli bir siyasal ve ekonomik tarih incelemesidir. Eser, Mao Zedong'un ölümünden sonra Çin'in nasıl bugünkü küresel konumuna ulaştığını anlatırken, yaygın kabul gören başarı hikayesini sorgular. Dicotter'e göre Çin'in yükselişi, önceden hazırlanmış kusursuz bir kalkınma planının değil, çoğu zaman dağınık, fırsatçı ve bazen istemeden gerçekleşen reformların sonucudur. Kitap, Komünist Parti'nin iktidar tekelini korurken ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü, dış dünyaya açılma söylemiyle siyasal denetim arasındaki gerilimi ve Batı'nın Çin'i okuma biçimindeki yanılgıları ele alır. Binnuso Shoutan Tesisizdan Xi Jinping dönemine uzanan bu çerçeve, yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda otoriter devletin sürekliliğini de merkeze alır. Bu yönüyle kitap, Çin'in yükselişini anlamak isteyen okur için tarih, siyaset ve iktisadı birlikte okuyan bir analiz sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Mao sonrası Çin yükselişinin ardındaki düzensiz reform süreci. Kitabın temel iddiası, Çin'in yükselişinin genellikle anlatıldığı gibi tutarlı ve uzun vadeli bir kalkınma planına dayanmadığıdır. Dicotter, Mao sonrası dönemde yapılan değişimlerin çoğunun aceleyle, deneme yanılmayla ya da uluslararası koşulların zorlamasıyla ortaya çıktığını savunur. Bu bakış, reformların başarıya ulaşmasını tek başına parti stratejisine bağlayan anlatıya karşı çıkar. Yazar, devletin bazen piyasayı serbest bırakarak değil, sadece gerekli gördüğü alanlarda kontrollü tavizler vererek ilerlediğini gösterir. Böylece ekonomik büyüme ile siyasal esneklik arasındaki fark belirginleşir. Kitapta öne çıkan önemli nokta, büyümenin bir özgürleşme süreci değil. Çoğu zaman sistemin kendi devamlılığını güvenceye almak için seçtiği pragmatik hamleler zinciri olmasıdır. Bu nedenle Çin'in kalkınması, planlı bir zafer öyküsünden çok, koşullara göre şekillenen otoriter bir uyum süreci olarak okunur. İkinci olarak, Komünist Parti iktidarını korurken ekonomiyi dönüştürdü, Dicotter'in kitabında en güçlü tartışmalardan biri. Ekonomik açılmanın siyasal çoğullaşma anlamına gelmediğidir, yazar. Çin Komünist Partisi'nin reform döneminde bile iktidar üzerindeki mutlak denetimini kaybetmediğini, aksine ekonomiyi bu denetimi güçlendirmek için kullandığını ileri sürer. Bu yaklaşım, piyasa mekanizmalarının gelişmesini otomatik olarak siyasal liberalizme bağlayan yorumlara karşıdır. Kitap, parti kadrolarının ekonomi içindeki ayrıcalıklı konumunu, kritik sektörlerdeki devlet gözetimini ve karar alma sürecindeki merkeziliği vurgular. Böylece özel girişim alanı büyüse bile bunun partinin çizdiği sınırlar içinde kaldığı anlaşılır. Çin deneyimi burada, piyasa ile parti kontrolünün birlikte var olabildiği bir model olarak sunulur. Bu durum özellikle Türkiye gibi kalkınma ve otoriterlik arasındaki ilişkiyi tartışan ülkeler için de düşündürücüdür. Çünkü ekonomik büyümenin otomatik demokratikleşme getirmediğini açık biçimde gösterir. Üçüncü olarak arşiv belgeleriyle yazılmış revizyonist bir Çin tarihi. Bu kitabı benzerlerinden ayıran önemli unsur, yazarın resmi anlatılara güvenmek yerine parti arşivlerine ve daha önce görülmemiş belgelere dayanmasıdır. Dicotter, gizli toplantı notları, banka raporları ve parti içi kayıtlar üzerinden dönemi yeniden kurar. Bu yöntem, Çin'in başarı hikayesini yalnızca istatistiklerle değil, karar alma süreçlerinin iç yüzüyle de sorgulamasına imkan verir. Arşiv kullanımı, kitabın tarih yazımında iddialı olmasını sağlar, çünkü yazar yalnızca ne olduğuna değil, kararların nasıl verildiğine odaklanır. Böylece reformların arkasındaki çekişmeler, ideolojik sınırlamalar ve bürokratik belirsizlikler daha görünür hale gelir. Bu yaklaşım, resmi propaganda ile gerçek uygulama arasındaki farkı ortaya koyar. Okur, Çin'in modernleşmesini tek çizgili bir ilerleme olarak değil, çelişkilerle dolu bir siyasal süreç olarak görür. Kitap bu yönüyle, akademik tarihçilik ile siyasal eleştiriyi birleştiren belgesel bir anlatı kurar. Dördüncü olarak, Batı'nın Çin okumasındaki yanılgılar ve küresel düzen tartışması, kitap yalnızca Çin içi gelişmeleri anlatmaz. Aynı zamanda Batı'nın Çin'e ilişkin beklentilerini de eleştirir. Dicotter'e göre birçok Batılı gözlemci, Çin'in ekonomik açılmasını kaçınılmaz, biçimde liberal düzenle bütünleşme olarak yorumladı. Oysa yazar, Çin yönetiminin başından beri amaçlarından birinin sisteme uyum sağlamak değil, kendi modelini güçlendirmek olduğunu savunur. Bu nedenle kitap, küresel ekonomi ile siyasal çıkarlar arasındaki gerilimi de tartışır. Çin'in dış yatırımları çekmesi, teknoloji transferini kullanması ve dünya pazarlarına entegre olması aynı zamanda içeride daha sert bir denetim yapısını örtebilir. Bu analiz, özellikle küreselleşme döneminde otoriter devletlerin nasıl meşruiyet kazandığını anlamak açısından önemlidir. Türkiye gibi dış ticaret, yatırım ve siyasal model tartışmalarını birlikte yaşayan ülkeler için de bu bölüm öğreticidir. Çünkü büyüme yalnızca ekonomik değil, jeopolitik ve ideolojik sonuçlar da doğurur. Son olarak, Xi Jinping dönemiyle süreklilik gösteren otoriter devlet modeli. Dikkatler, Xi Jinping'i Çin tarihinde ani bir kopuşun temsilcisi olarak değil, daha uzun bir sürekliliğin devamı olarak ele alır. Bu yorumda önemli olan, Xi döneminin Mao sonrası, reformların tersine dönüşü gibi değil, zaten var olan kontrol eğiliminin daha açık biçimde görünmesi olarak sunulmasıdır. Kitap, geniş güvenlik aygıtı, gözetim sistemleri ve merkezi baskının, Çin'in çağdaş yapısının ayrılmaz parçaları olduğunu vurgular. Böylece Çin'in yükselişi yalnızca ekonomik büyümeyle değil, aynı zamanda devlet kapasitesinin sertleşmesiyle açıklanır. Bu nokta, kitabın genel tezini güçlendirir, çünkü okura Çin'in siyasi gelişiminin çizgisel bir özgürleşme süreci olmadığını hatırlatır. Xi Jinping'in dönemi, reformların sınırlarını ve parti üstünlüğünün kalıcılığını görünür kılar. Bu nedenle kitap, güncel Çin siyasetini anlamak isteyenler için yalnızca geçmişe değil, bugüne de doğrudan bağlanan bir okuma sunar. Sonuç olarak, China After Mao, modern Çin tarihini anlamak isteyen araştırmacılar, siyaset bilimciler, ekonomi okurları ve özellikle Çin'in yükselişine dair yerleşik anlatıları sorgulamak isteyenler için güçlü bir kitaptır. Kitap, yalnızca büyüme rakamlarını ya da diplomatik başlıkları tekrar etmez, karar mekanizmalarının arkasındaki güç ilişkilerini, parti denetimini ve reformların hangi koşullarda oluştuğunu gösterir. Bu yönüyle Çin hakkında yazılmış birçok popüler eser gibi sadece başarıya ya da sadece baskıya odaklanmaz, ikisini birlikte değerlendirir. Dikkatlerin ayırt edici yanı, arşiv belgelerine dayanan, eleştirel ve tarihsel derinliği olan bir çerçeve kurmasıdır, okur. Bu kitap sayesinde Çin'in ekonomik kalkınmasının siyasi özgürleşme anlamına gelmediğini, aksine otoriter yapının nasıl uyum sağlayarak güçlendiğini daha net görür. Benzer kitaplardan farkı, Çin'i bir mucize ya da tek boyutlu tehdit olarak sunmak yerine onun yükselişini çelişkiler, fırsatlar ve parti kontrolü içinde açıklamasıdır. Bu nedenle kitap hem entelektüel olarak düşündürücü hem de güncel tartışmalar için açıklayıcıdır. Destek olmak isterseniz Frank Dikötter kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.